Selamlar, bu sohbete hoş geldin. Bugün masamızda özellikle senin gibi öğrenciler için çok hayati bir konu var, zaman yönetimi. Ama dur, hemen öyle sıkıcı listeler, katı programlar falan gelmesin aklına.
Hı hı.
Kaynaklarımız bize çok daha incelikli bir yerden yaklaşıyor. Kendi eşsiz çalışma ritmini bulma ve tabii onu koruma sanatı.
Evet, bu ritim meselesi önemli.
Elimizdeki notlar, makaleler, araştırmalar diyor ki, zamanı yönetmek sadece saatleri dilimlemek değilmiş aslında. Asıl mesele zihnini dinlemek, enerjini akıllıca kullanmak. Yani kendi içsel temponu keşfetmek.
Aynen öyle.
Peki, bu sohbetin sonunda neyi hedefliyoruz? Yani amacımız ne? Zamanla böyle amansız bir yarışa girmek yerine onunla uyum içinde dans etmeni sağlayacak o kişisel ritmi, o sana özel akışı bulmana yardım etmek istiyoruz aslında.
Güzel hedef.
Şöyle bir sahne canlandır gözünde. Sabah erkenden oturmuşsun masanın başına. Kitaplar, notlar önünde açık. Ama zihin sanki başka bir frekansta.
Hı hı, çok tanıdık.
Gün bitiyor ve geriye dönüp bakınca o his var ya, bugün hiçbir şey yapamadım hissi. İşte eğer bu sana tanıdık geliyorsa, mesele belki de isteksizlik falan değil. Belki de henüz kendi çalışma ritmini bulamamış olmandır. Ne dersin?
Çok olası, çok olası.
Peki, nedir bu sihirli ritim? Ve daha da önemlisi, nasıl bulunur? Gel şu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim bakalım.
Tabii, konuya girerken kaynaklardaki bir benzetme hemen dikkatimi çekti, onu paylaşayım.
Lütfen.
Tıpkı koşuya çıkan bir sporcunun nefes ritmini bulması gibi, senin de kendi çalışma ritmini bulman gerekiyor diyor. Bu çok çok yerinde bir tespit bence.
Oo, evet.
Yani başlangıçta herkes bir hevesle başlar ya, belki de fazla hızlı koşar. Ama yarışı sonuna kadar götürenler, hatta keyif alarak tamamlayanlar kimler? O doğru nefes ritmini, yani doğru tempoyu tutturanlar.
Doğru. Bu sadece dersler veya sınavlar için geçerli değil aslında. Genel anlamda hayatın akışına uyumlanmak için bir farkındalık bu.
Nefes ritmi benzetmesi çok hoşuma gitti gerçekten. Çünkü bu işin sadece böyle mekanik bir planlamadan ibaret olmadığını gösteriyor. Daha organik, daha kişisel bir boyutu var demek ki.
Kesinlikle.
O zaman neden bu ritim bu kadar kritik? Yani zaman yönetiminin psikolojik tarafına biraz daha bakalım mı? Kaynaklar bunun sadece bir yapılacaklar listesi oluşturmaktan çok daha fazlası olduğunu söylüyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Kaynaklarımızın altını çizdiği nokta tam da bu. Zamanı yönetmeye çalışırken asıl hedefimiz aslında zihnimizi bir sakinleştirmek, enerjimizi en verimli şekilde kullanmak ve tabii dikkatimizi dağılmadan odaklayabilmek. Bu stratejinin, yani kendi ritmini bulup ona göre hareket etmenin 4 tane temel psikolojik faydası öne çıkıyor. İlki, belki de en önemlisi, zihinsel yükü hafifletmesi.
Zihinsel yük, evet.
Şöyle düşünelim. Belirsizlik var ya, zihnimiz için sürekli açık bir sekme gibi resmen. Ne zaman ne yapacağını bilememek, sürekli bir şimdi ne yapmalıyım sorusuyla boğuşmak, bu arka planda sürekli çalışan bir uygulama gibi enerjimizi sömürüyor ve kaygı seviyemizi artırıyor.
Hı hı.
Kaynaklardaki Ayşe örneği durumu çok net özetliyor aslında. Plansız olduğunda, her boş anında, acaba hangi derse mi baksam, yoksa test mi çözsem şimdi gibi sürekli mikro kararlar vermek zorunda kalıyor. Bu sürekli karar verme hali ciddi bir yorgunluk yaratıyor. Bildiğin karar yorgunluğu. Oysa haftalık bir planı olduğunda zihni bu yükten kurtuluyor. O ne yapacağım sorusunun yerine çok daha az enerji gerektiren şimdi sırada ne var sorusu alıyor.
Bu büyük bir fark yaratıyordur eminim.
İnanılmaz bir ferahlık sağlıyor zihne. Hatta bazı araştırmalar bu türden karar verme yorgunluğunun bilişsel performansı, yani öğrenme kapasitesini %15-20 oranında düşürebildiğini gösteriyor.
Vay, %15-20'lik bir düşüş. Bu cidden önemli bir oran. Yani plansızlık sadece stres yaratmıyor, bildiğin beynimizin performansını da düşürüyor.
Aynen öyle.
O zaman şu öneri, hani haftalık planı görünür bir yerde tutmak, masaüstü, defter kapağı gibi, bu sadece bir hatırlatıcı değil, aynı zamanda zihinsel bir oh be noktası aslında.
Tam olarak bu.
Peki, ikinci fayda neydi? Enerjiyle ilgili bir şeydi sanırım.
Aynen öyle. İkinci temel fayda, enerjiyi doğru yerde ve doğru zamanda kullanmanı sağlaması. Enerjimiz sınırlı bir kaynak, hem fiziksel hem de zihinsel olarak. Plansız bir çalışma günü düşün, enerjin oraya buraya saçılır. Bir derse başlarsın, sıkılır bırakırsın, öbürüne geçersin. Gün sonunda yorgun düşersin ama bakarsın ki elle tutulur bir ilerleme yok.
Evet, o hissi bilirim.
Oysa planlı çalışma, enerjini bilinçli olarak belirli odak noktalarına yönlendirmeni sağlıyor. Kaynaklardaki Mehmet örneği tam da bunu anlatıyor. Mehmet, sabah saatlerinde zihninin daha berrak, enerjisinin daha yüksek olduğunu fark etmiş. Bu yüzden ne yapıyor? Matematik gibi daha fazla zihinsel efor gerektiren, zorlandığı dersleri sabah saatlerine koyuyor.
Mantıklı.
Akşamları ise enerjisi düştüğünde daha hafif olan tekrarlara veya işte not düzenlemeye falan vakit ayırıyor. Yani en değerli zihinsel enerjisini en zorlu görevlere ayırıyor.
Anladım.
Bu yüzden senin için kritik soru şu. Sen günün hangi saatlerinde kendini daha zinde, daha odaklanmış hissediyorsun? Sabah kuşu musun yoksa gece baykuşu mu? İşte bu kişisel enerji haritanı çıkarmak etkili bir planın olmazsa olmazı.
Enerji haritası. Sevdim bu terimi. Kendi biyolojik saatimizi anlamak ve planı ona göre şekillendirmek gerçekten de çok mantıklı. Bu enerji meselesi doğrudan odaklanma yeteneğimizi de etkiliyordur herhalde. Sanırım ritmin üçüncü faydası da burayla bağlantılı.
Tam isabet. Üçüncü fayda odaklanmayı kolaylaştırması. Kendi ritmine uygun bir plan yaptığında ve belirli zaman dilimlerine belirli görevlere ayırdığında ki buna zaman bloklama diyoruz teknik olarak, zihnine çok net bir mesaj vermiş oluyorsun. Şimdi sadece bu işe odaklanma zamanı. Bu, dikkat dağınıklığıyla mücadelede gerçekten çok güçlü bir araç.
Zeynep örneğini ele alalım kaynaklardaki. 25 dakika yoğun çalışma ardından 5 dakika mola prensibini uyguluyor. Pomodoro tekniği diye de bilinir bu.
Evet, biliyorum. Bu kısa çalışma aralıkları dikkatinin dağılmasını engelliyor. Ve o 5 dakikalık molalar, belki kısa bir yürüyüş, belki sadece pencereden dışarı bakmak, zihnini yeniden toplamasına yardımcı oluyor. Tabii şu var, bu 255 oranı herkes için ideal olmayabilir. Belki sen 45 dakika boyunca aralıksız soru çözüp ardından 15 dakikalık bir müzik molasını tercih edersin. Veya belki bir konuyu okurken 60 dakika odaklanıp sonra 10 dakika esneme hareketleri yapmayı seversin.
Yani kişiye göre değişir.
Kesinlikle. Kaynaklar burada katı kurallardan ziyade deneme yanılma yoluyla kendine en uygun çalışma ve mola bloklarını bulmanın önemini vurguluyor.
Anladım. Yani burada da tek beden herkese uymaz prensibi geçerli. Kendi deneyimlerimizle bize en uygun blokları keşfetmemiz gerekiyor. Peki bu zaman bloklama ya da Pomodoro gibi teknikler popüler ama kaynaklar şuna değiniyor mu? Ya tam bir konuya dalmışken, hani o akış anındayken alarm çalarsa o 5 dakikalık zorunlu mola ritmi bozmaz mı? Yani esneklik mi öneriliyor yoksa katı bir disiplin mi?
Ha, bu çok yerinde bir soru ve kaynaklarda da farklı yaklaşımlar ima ediliyor aslında. Ama genel eğilim şu yönde. Başlangıçta özellikle odaklanma alışkanlığı kazanmaya çalışıyorsan belirlenen bloklara ve molalara sadık kalmak faydalı olabilir. Bu zihni disipline etmeye yardımcı oluyor.
Tamam.
Ancak zamanla kendi içsel sinyallerini daha iyi tanımaya başladığında, eğer bir akış durumundaysan ve mola vermek o an için daha çok dikkatini dağıtacaksa, o bloğu biraz uzatmakta bir sakınca olmayabilir.
Anladım.
Önemli olan şu, bu esnekliği bir kaçış mekanizması olarak kullanmamak. Yani şimdi mola zamanı ama canım istemiyor demek yerine, şu an çok iyi gidiyorum, şu bölümü bitirip öyle ara vereyim diye dilmek. Anahtar kelime yine farkındalık. Sistemin kölesi olmak değil, sistemi kendi yararına kullanabilmek.
Çok güzel söyledin. Sistem bize hizmet etmeli, biz sisteme değil. Bu önemli bir ayrım. Peki dördüncü ve son psikolojik faydaya gelelim o zaman. Bu da sanırım işin biraz daha duygusal tarafıyla, yani kontrol hissiyle ilgiliydi.
Aynen öyle. Dördüncü fayda kontrol hissini arttırması. Hayatın özellikle de sınavlara hazırlık gibi belirsizliklerle dolu dönemlerin getirdiği bir kaygı var ya.
Hem de nasıl?
Onlara odaklanmak. Zamanımızı nasıl kullanacağımızı planlamak tam da bu kontrol hissini bize veriyor. Ne olacak endişesi yerine ben bu hafta şunları yapacağım diyebilmek dümenin bizde olduğu hissini güçlendiriyor. Bu da doğrudan kaygıyı azaltıyor ve motivasyonu besliyor. Kontrol hissi, belirsizliğin yarattığı o boşluk hissine karşı adeta psikolojik bir kalkan gibi.
Çok doğru.
Ali örneği bu durumu çok güzel yansıtıyor kaynaklarda. Sınav yılı boyunca her hafta kendi planını hazırlıyor, sonra hafta sonları ne kadar uyduğunu gözden geçirip bir sonraki haftayı ona göre güncelliyor. Bu ona sadece bir yol haritası sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ben bu süreci yönetiyorum, kontrol bende duygusunu yaşatıyor. Bu duygu da zor zamanlarda ayakta kalmasını sağlıyor. Kaynaklarda önerilen pratik bir uygulama da bu noktada çok işlevsel. Bir plan defteri tutmak ve her hafta sonunda kendine şu üç basit ama güçlü soruyu sormak. 1. Bu hafta neleri başardım? Küçük zaferleri kutlamak motivasyonu artırır. 2. Nerede zorlandım veya planım aksadı? Dürüst bir özdeğerlendirme yapmak lazım. 3. Gelecek hafta neyi farklı yapabilirim veya neyi iyileştirebilirim sürekli öğrenme ve adaptasyon için?
Bu üç soru aslında bir tür kişisel gelişim döngüsü yaratıyor resmen. Sadece plan yapıp bırakmak yok, sürekli bir geri bildirim ve iyileştirme süreci. Bu dört faydayı, yani zihinsel yükü hafifletme, enerjiyi doğru kullanma, odaklanmayı kolaylaştırma ve kontrol hissini arttırma alt alta koyunca, kendi ritmini bulmanın neden sadece bir zaman yönetimi tekniği değil, aynı zamanda bir zihin yönetimi sanatı olduğu çok net ortaya çıkıyor.
Kesinlikle.
Peki, tamam. Tüm bu faydaları anladık. Ama o kişisel ritmi nasıl keşfedeceğiz? Biraz soyut bir kavram gibi duruyor sanki. Kaynaklarda elle tutulur bir yöntem var mı bunun için?
Kaynaklarımızda tam da bu noktada çok kışkırtıcı bir soru soruluyor aslında. Zamanını planladığında kendini daha güçlü, daha yetkin mi hissediyorsun? Yoksa her günü bir koşuşturma içinde geçirip akşamları hiçbir şey yetişemiyorum, hiç boş vaktim yok diye mi yakınıyorsun?
İyi soru. Bu soru aslında bir turnusol kağıdı gibi. Sadece plan yapmanın faydalarını değil, plansızlığın o gizli maliyetini de gösteriyor bize. Ritim bir kez kurulduğunda her saatin, her görevin bir anlamı oluyor. Adımlar daha bilinçli atılıyor sanki.
Hı hı.
Bunu somutlaştırmak için kaynaklarda basit ama etkili bir egzersiz öneriliyor. Ritim günlüğü. Aslında o bahsettiğin enerji haritanı çıkarmanın pratik yolu bu.
Aynen.
Bu hafta kendine sorman gereken temel soru şu: ben günün hangi saatlerinde en verimli çalışıyorum? Uygulaması da şöyle. Önümüzdeki 3 gün boyunca basit bir tablo tutacaksın. Sütunlar şöyle. Saat aralığı, örneğin 8.00, 9.00, 10.11 gibi. O aralıkta ne yaptım? Matematik çalıştım, makale okudum, e-postalarıma baktım vesaire. Verim düzeyim, kendine 1'den 5'e bir puan ver ve kısa notlar. Neden bu puanı verdim? Dikkatim mi dağıldı? Çok mu uykum vardı? Konu mu zordu?
Evet.
3 günün sonunda bu tabloya şöyle bir baktığında kendi kişisel ritim haritan belirginleşmeye başlayacak. Hangi saatlerde zirvede olduğunu, hangi saatlerde enerji düşüşü yaşadığını net bir şekilde göreceksin.
Bu ritim günlüğü gerçekten de bir pusula işlevi görüyor. Kendi biyolojik ve zihinsel eğilimlerini keşfetmeni sağlıyor. Kaynaklarda bir de örnek ritim planı taslağı sunuluyor bu arada. Mesela sabahın erken saatleri, enerjinin yüksek olduğu zamanlar yeni ve zor bir konuyu öğrenmeye ayrılabilir. Öğleden sonra enerji biraz düştüğünde belki daha hafif tekrarlar veya önceki gün öğrenilenleri gözden geçirme yapılabilir.
Tamam.
Öğle arası sonrası bir mola ve kısa bir yürüyüş zihni canlandırabilir. Ardından belki de günün ikinci verimli diliminde soru çözümü veya deneme analizi gibi daha derinlemesine çalışma yapılabilir. Ama tekrar altını çizelim. Bu sadece bir örnek şablon. Kaynaktaki o güzel benzetmeyi hatırlayalım. Her koşucunun bir nefes düzeni vardır. Senin de bir çalışma ritmin var.
Evet.
Mesele bu şablonu birebir kopyalamak değil, ritim günlüğünden elde ettiğin verilerle kendi benzersiz şablonunu oluşturmak.
Şunu gibi hissediyorum ben.
Yani?
Yani bu ritmi sürdürmek. Günlük hayatın koşturmacası, beklenmedik durumlar, motivasyon iniş çıkışları, bütün bunların arasında o ritmi nasıl koruyacağız? Kaynaklar bu konuda ne diyor?
İşte bu nokta konuyu sadece ders çalışma çerçevesinden çıkarıp daha bütünsel, daha geniş bir bakış açısına taşıyor aslında. Kaynaklar ritmi korumanın onu oluşturmak kadar hatta belki daha fazla bilinçli çaba gerektirdiğini vurguluyor. Yine maratoncu benzetmesine dönersek.
Evet.
Maratoncu her kilometreyi aynı hızla koşmaz, değil mi? Yokuş çıkar, rüzgara karşı koşar, bazen temposunu düşürür, bazen artırır. Ama temel ritmini kaybetmemeye çalışır. Neden?
Neden?
Çünkü bilir ki ritim sadece bacak hareketlerinden ibaret değildir. Nefes kontrolü, zihinsel odaklanma, enerji yönetimi gibi birçok içsel denge unsuruna dayanır. İşte senin çalışma ritminde sadece ders saatlerinden ibaret değil, uyku düzenin, beslenmen, yaptığın egzersizler, kendine ayırdığın dinlenme zamanları, hatta sosyal ilişkilerin ve duygusal durumun hepsi bu ritmin bir parçası.
Anlıyorum, yani hepsi birbirine bağlı.
Tamamen. Elif örneği tam da bu bütünsel yaklaşımı gösteriyor mesela. Elif haftalık planına sadece hangi saatlerde hangi dersi çalışacağını yazmıyor. Aynı zamanda ne zaman yürüyüş yapacağını, ne zaman arkadaşlarıyla kahve içeceğini, ne zaman sevdiği bir kitabı okuyacağını da ekliyor.
İlginç.
Neden? Çünkü biliyor ki o yürüyüşler, o sohbetler, o kitap molaları ders çalışmak için gereken enerjiyi ve motivasyonu yeniden kazanmasını sağlıyor. Yani dinlenmek ve kendine iyi bakmak ritmin kesintiye uğradığı anlar değil, tam tersine ritmin sürdürülebilmesi için zorunlu parçaları.
Anladım. Yani planımız sadece bir görev listesi değil, aynı zamanda bir enerji ve denge haritası olmalı. Bu çok önemli bir farkındalık bence.
Kesinlikle.
O zaman kaynaklardaki şu ifade, "Unutma, bu maraton senin ritminle koşulacak" ifadesi daha da anlam kazanıyor. Başkalarının günde 10 saat çalışıyorum demesine veya arkadaşlarının gece yarılarına kadar ders çalışmasına bakıp kendini kötü hissetmek yerine,
evet evet,
kendi vücudunu ve zihninin sinyallerine kulak vermek gerekiyor.
Tam olarak bu. Başkalarının temposu sana uymayabilir ve bu çok normal. Kendi zirve performans saatlerini, kendi dinlenme ihtiyaçlarını ve kendi motivasyon kaynaklarını keşfetmek ve planını buna göre yapmak uzun vadede çok daha sürdürülebilir. Bu dengeyi kurmana yardımcı olmak için kaynaklarda şöyle pratik bir öneri var. Haftalık planını hazırlarken sadece dersleri değil, şu üç temel alanı da bilinçli olarak dahil et. Birincisi, odak saatleri. Ritim günlüğünde belirlediğin, en verimli olduğun, zorlu ve konsantrasyon gerektiren işleri yapacağın zaman dilimleri. Bunlar belli.
Tamam.
İkincisi, yenilenme alanları. Bunlar kısa molalar olabilir, 5-15 dakika. Daha uzun aralar olabilir, yemek, yürüyüş, egzersiz, meditasyon veya sadece hiçbir şey yapmadan dinlendiğin anlar. Bunları da planına dahil etmek tükenmişliği önler.
Önemli.
Üçüncüsü de duygusal destek noktaları. Seni ne rahatlatıyor, ne motive ediyor? Belki müzik dinlemek, bir arkadaşınla dertleşmek, günlük tutmak, hobilerine vakit ayırmak. Bu aktiviteler de planında yer almalı. Çünkü duygusal sağlığın zihinsel performansını doğrudan etkiler.
Odak, yenilenme ve duygusal destek. Planı bu üç ayak üzerine kurmak gerçekten de hem verimliliği hem de sürdürülebilirliği sağlayabilir gibi duruyor. Peki bu dengeyi gözeten harika bir ritim oluşturduk diyelim. Ama sonra hayat devreye giriyor işte. Beklenmedik bir misafir, acil bir iş, aniden düşen bir motivasyon ya da o meşhur dikkat dağıtıcılar, özellikle de dijital olanlar.
Aa evet, o dijital canavarlar.
Ritmi bu dışsal ve içsel gürültüden nasıl koruyacağız? Belki de en büyük mücadele burada başlıyor. Ne dersin?
Kesinlikle. Ritmi korumak sürekli bir farkındalık ve adaptasyon gerektiriyor. Kaynakların en çok uyardığı konu, tahmin edebileceğin gibi, modern çağın getirdiği dikkat dağıtıcılar, özellikle de dijital gürültü, telefon bildirimleri, sosyal medya akışları, sürekli açık sekmeler, bunlar özenle kurduğun ritmin en büyük düşmanları. Kaynakta geçen bir ifade vardı, çok hoşuma gitti. Zamanı yönetmek aslında dikkatini yönetmektir. Ritmi korumak ise enerjini korumaktır.
Güzelmiş.
O ritmin akışını sağlayan adımların devamı için bu gürültüyü bilinçli olarak filtrelemek şart. Berk örneği bu durumu çok net ortaya koyuyor mesela. Berk sabahları çok verimli çalıştığını biliyor ama cebindeki telefonun sürekli titremesi veya yan sekmede açık duran sosyal medya o verimli saatleri paramparça ediyor.
Hı hı.
Özenle yaptığı plan bu dijital kesintiler yüzünden işe yaramaz hale geliyor. Çözümü nerede buluyor peki? Çalışma blokları sırasında bildirimleri tamamen kapatmakta ve dijital minimalizm uygulamakta.
Dijital minimalizm.
Yani teknoloji kullanımını bilinçli olarak sadece gerekli olanla sınırlamakta. Telefonu başka bir odaya koymak, belirli uygulamaları silmek veya kullanım süresini kısıtlamak gibi yöntemlerle dikkatini dağıtan unsurları en aza indiriyor ve sonuç, ritim yeniden kuruluyor, odaklanma derinleşiyor.
Dijital minimalizm. Evet, yani teknolojiyle ilişkimizi daha bilinçli hale getirmek. Bu başlı başına bir konu aslında. Ama sadece dijital gürültü değil problem, değil mi?
Değil tabii ki.
Bazen beklenmedik bir ödev çıkıyor. Bazen aileden bir istek geliyor. Bazen de o gün hiç motivasyonumuz olmuyor. Kaynaklar bu türden ritim bozucularla başa çıkma konusunda ne gibi ipuçları veriyor?
Çok doğru. Hayat sadece planladığımız gibi akmıyor maalesef. Kaynaklar bu noktada birkaç stratejiye işaret ediyor. Birincisi esneklik ve tampon zaman. Planını yaparken her dakikayı doldurmamak çok önemli. Gün içinde veya hafta genelinde tampon zamanlar bırakmak, beklenmedik durumlar ortaya çıktığında paniğe kapılmadan uyum sağlamanı sağlar. O tampon zamanı çıkan ekstra iş için kullanabilirsin mesela.
Mantıklı.
İkincisi, önceliklendirme. Her şey aynı derecede önemli değil. Beklenmedik bir durumla karşılaştığında kendine şunu sor. Bu ne kadar acil, ne kadar önemli? Planımdaki hangi görevin yerine geçebilir veya hangisinden sonra yapılabilir? Eisenhower matrisi gibi basit araçlar burada işe yarayabilir.
Evet, acil önemli ayrımı.
Üçüncüsü, iletişim ve sınırlar. Özellikle sosyal çevreden gelen kesintiler için arkadaş, aile ve bebe sınırlarını belirlemek ve bunu nazikçe ama net bir şekilde iletmek önemli. Şu an ders çalışıyorum, saat X'de konuşalım mı gibi ifadeler hem ilişkilerini korumanı hem de ritmini sürdürmeni sağlar.
Sınır çizmek, evet.
Ve dördüncüsü, motivasyon düşüşlerini kabul etmek. Her gün aynı enerjiyle uyanmayacaksın. Bu normal. Motivasyonun düştüğü günlerde kendine yüklenmek yerine belki planını biraz hafifletebilir, daha kolay görevlere odaklanabilir veya kendine kısa bir mola verebilirsin. Önemli olan tamamen bırakmak yerine küçük adımlarla da olsa devam etmeye çalışmak, o mükemmelliyetçilik tuzağına düşmemek burada çok kritik.
Esneklik, önceliklendirme, sınırlar ve kabul, bunlar ritmi korumak için gerçekten de değerli araçlar gibi duruyor. O zaman toparlayalım mı yavaş yavaş?
Olur.
Bugün zaman yönetimi konusuna bildiğimiz kalıpların biraz dışına çıkarak yaklaştık. Sadece saatleri değil, kendi içsel çalışma ritmimizi keşfetmenin, ona saygı duymanın ve onu korumanın önemini konuştuk.
Hı hı.
Bu yaklaşımın zihinsel yükümüzü nasıl azalttığını, enerjimizi daha akıllıca kullanmamızı sağladığını, odaklanma becerimizi nasıl geliştirdiğini ve en önemlisi hayatımız üzerindeki kontrol hissimizin nasıl arttırdığını gördük.
Evet, önemli noktalardı bunlar.
Çıkardığımız temel dersler şunlardı sanki. Kendi enerji zirvelerini ve düşüşlerini tanımak için ritim günlüğü tutmak harika bir başlangıç noktası. Haftalık planlarımızı sadece derslerle değil, bilinçli olarak ayırdığımız o yenilenme molaları ve duygusal destek aktiviteleriyle zenginleştirmek gerekiyor.
Çok doğru.
Ve belki de en zorlu ama en kritik olanı. Özenle kurduğumuz bu ritmi hem dijital hem de diğer gürültüleri yöneterek esneklikle ve kendimize şefkat göstererek korumak.
Tempoları seni strese sokmasın. Kendi iç dengeni bulmak, kendi güçlü ve zayıf yanlarını tanımak ve bunlara uygun bir sistem kurmak uzun vadede hem daha verimli hem de çok daha sağlıklı. Bahsettiğimiz ritim günlüğü ve o üçlü planlama yapısı, odak, yenilenme, duygusal destek, bu kişisel keşif yolculuğunda sana iyi birer yol arkadaşı olabilir.
Kesinlikle. Bu sohbeti noktalarken sana son bir düşünce tohumu ekmek istiyoruz. Kendi çalışma ve yaşam ritmini korumak adına hayatındaki hangi gürültüleri kısmaya hazırsın? Hangi dış sesleri kısıp, hangi içsel ihtiyaçlarına daha fazla kulak vereceksin? Yani dikkatini ve enerjini bilinçli olarak nereye yönlendirmeyi seçiyorsun? Bu sorular üzerine kafa yormak, ritmini sadece bulmakla kalmayıp onu gerçekten yaşaman ve sürdürmen için atacağın en güçlü adımlardan biri olabilir.
Güzel bir kapanış sorusu oldu.
Bugün bizimle bu keşfe zaman ayırdığın için teşekkürler. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere, hoşça kal.
Hoşça kalın.